Merhaba herkese, ben Emre Onar. Yurt dışında farklı ülkelerde yaşayan Türklerle yurt dışında yaşamak üzerine konuştuğumuz Transfergo'nun destekleriyle Bir Gidene Soralım'a hoş geldiniz. Transfergo uygun kur ve düşük gönderim ücretiyle çok hızlı, hatta aynı gün içinde uluslararası para transferi yapabileceğiniz bir mobil uygulama. Üstelik Transfergo'yu kullanmaya başlayan her arkadaşınız için 22 euro ödül kazanabilirsiniz. Bölüm açıklamasına geçmeden önce, yeni yıl için geri sayımda olduğumuz bu günlerde Hiwell ile olan işbirliğimden bahsetmek istiyorum. Yeni yıl birçok insan için yeni bir başlangıç, değişim ya da kişisel hedefler, kendine iyilik yapmak ve bazen de umut kaynağı olabiliyor. Ama zaman içinde bizim motivasyonumuzu düşüren, hedeflerimizden sapmaya sebep olabilecek şeyler hissedebiliyoruz. Bu çok normal. Uzun vadeli hedeflerimize ulaşma yolunda bizi demotive eden şeyler, küçük, başa çıkılabilir şeyler de olsa her zaman rasyonel olup yolumuza devam edemeyebiliyoruz. Aslında motivasyonu kaybetmemek için motivasyonumuz olması önemli. Kendi başımıza sıraya, yoluna, düzene koyamadığımız durumlar profesyonel bir rehberin eşliğinde küçük görevlere dönüşebilir. Terapi gibi kendine yatırım yaptığın, kendini tanıdığın bir süreç genel motivasyonumuzu, hedeflerimize ulaşmamızı kolaylaştırabilir. Bu noktada hepinize Hiwell uygulamasını incelemenizi tavsiye ediyorum. Özellikle eşleştirme algoritması ile Hiwell'de size ve beklentilerinize uygun bir psikolog ile eşleşerek herhangi bir ücret ödemeden terapistiniz ile 15 dakikalık bir ön görüşme yaparak uyumunuzu görebilir ve devam etmeye karar verdiğinizde seans satın alarak terapiye başlayabilirsiniz. Detaylı bilgi için bölüm açıklamasındaki linke tıklayabilirsiniz ve ayrıca Emre10 indirim koduyla %10 indirimli olarak deneyebilirsiniz. Bu bölümde Amerika'da 10 senedir yaşayan Dilan Şahin konuğum. Bahçeşehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğini tam burslu olarak bitiren Dilan, okuldaki hocalarının Amerika'da doktora yapmış olmalarının verdiği ilhamla yönünü oraya çeviriyor, master programlarına başvuruyor. Ama tam istediği fırsatı yakalayamaması ile yine Bahçeşehir Üniversitesi'nde master'a başlıyor ve 1,5 sene içerisinde 4 tane A-class journal yazmasıyla Amerika'da doktoraya tam burslu kabul alıyor ve 2012'de Michigan'a taşınıyor. Akademik kariyeri sırasında Michigan'da çeşitli sorunlar yaşamasının ardından doktorayı tamamlayıp akademide devam etmek yerine kurumsal hayata geçiyor ve Ford'da gömülü sistem mühendisi olarak 5 sene çalışıyor. Covid döneminde eşi ve çocuğu ile hayatı gözden geçirdikten sonra Michigan'dan taşınma kararı alıyorlar ve North Carolina'da Charlotte şehrine taşınıyorlar. Dilan ile Amerika'da doktora sürecini, neden doktorayı bitirdikten sonra akademik kariyerini bıraktığını, çalışma hayatını ve tabii ki hem Michigan hem de Charlotte'daki deneyimlerini konuşacağız. Bu arada Dilan 2. sezonda 15. bölümdeki Melbourne'de yaşamayı konuştuğumuz Cem Deniz Şahin'in ablası oluyor. Buradan eski konuğuma da selam göndermiş olalım. Merhaba Dilan, hoş geldin.
Merhaba Emre, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim beni konuk aldığın için.
İyi ki katıldın. Ben de heyecanlı hikayeni dinlemeyi bekliyorum. Daha önce ne Michigan'dan ne de Charlotte'dan bir konuğum olmuştu. Böyle Amerika'nın artık farklı köşelerinde de podcast konuklarıma ulaşmaya başladım. Bu da hoşuma gidiyor. Çünkü Amerika'da koskocaman bir yer. Her eyalet bambaşka dinamiklere sahip. Ve herkesin zaten rotası da çok başka. Sen mesela doktorayla gidip akademik kariyeri bırakıp çalışma hayatına geçmişsin. Bütün bunları heyecanla dinlemeyi bekliyorum. Ama en başa dönecek olursak, Amerika'ya taşınmaya nasıl karar verdin? Aslında hani hocalarının deneyimi etkili olmuş ama farklı dinamikler var mıydı aklında? Amerika'da doktora yapmayı üniversiteye başlarken mesela düşünüyor muydun?
Açıkçası kendimi sorguladığımda şey aklıma geldi. Bu Türkiye'de 1950'li yıllarda Avrupa'ya çok göç vardı, işçi göçü. Benim annem de aslında Afyon Emirdağlı. Ondan sonra bütün işte teyzelerim, dayılarım, oradaki birçok akrabam hep böyle yurt dışına, Belçika'ya, Hollanda'ya gitmişler. Biz böyle küçükken anneannemle her yaz giderdik Afyon'da Emirdağ'daki köyüne. Ve orada benim işte kuzenlerim gelirdi yurt dışından, Fransa'dan, işte Almanya'dan, Belçika'dan. Onların işte kıyafetleri, işte konuşmaları, davranışları hep çok farklıydı. O yüzden kardeşimle birlikte böyle bir hayranlık duyardık. Acaba nasıl bir ülkeden geliyorlar? Yaşadıkları yer nasıl? Kıyafetleri çok farklı, oyuncakları çok farklı. Böyle hep içimizde böyle bir hani Türkiye'nin dışında da bir yer var. Acaba nasıl bir yer? Çok daha farklı bir yer gibi hep kalmıştı. Hep içimde o his vardı. Hani oralara gitmek, oralara belki yaşamak. Ama tabii ki bilmiyordum nasıl yapacağımı. Bir de ben memur bir aileden geliyorum. Babam öğretmen, annem hemşire. O nedenle bu tarz işte onların desteğiyle gitme şansım açıkçası çok yoktu. O yüzden benim bir şekilde okul yoluyla bunu halletmem gerekiyordu. Ondan sonra tabii ki çok böyle stresli, hepimizin yaşadığı bir eğitim süreci var. İşte Türkiye'de yarış atı gibi koşturma, işte Anadolu Sesini kazan, ondan sonra üniversiteye git falan falan kurslara git, işte fizik, matematik bilmem ne kursları al. Yani sanat anlamında, ne bileyim işte yaratıcılık anlamında, spor anlamında benim pek bir zaman harcayamadım yani o taraflara. Neyse, üniversiteye burslu kazandıktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi'nde benim birçok hocam hep Amerika bursluydu. Ve onların hep söylediği bir şey vardı. Çocuklar Amerika'ya gitmelisiniz. Hayata olan vizyonunuz değişecek. Çok farklı açıdan bakmaya başlayacaksınız gibi böyle sürekli şeyler alıyorduk onlardan. Öğütler alıyorduk. Ben de ondan beri kafama koydum. Tamam, Amerika'ya gideceğim. Ama bir türlü Amerika'ya nasıl gideceğimi bilmiyordum. Ondan sonra konuştukça, sorguladıkça işte hocalar işte makale çıkarmanız gerekiyor falan gibi şey önerilerde bulunmuşlardı. Ama üniversite döneminde ben bir de çift anadal yaptığımdan dolayı hiç böyle işte bir konuya yoğunlaşayım, ondan hocalarla akademik çalışmalar yapayım tarzı bir zamanım yoktu açıkçası. O nedenle master döneminde gidebilmem mümkün değildi benim için. Çünkü burs alabilmem için elimde hiçbir materyal yoktu. Şans eseri o sırada Amerika'dan Georgia Tech'ten gelen bir hocam vardı. O da TÜBİTAK'ın bu beyin göçünü tersine çeviren bir programla Türkiye'ye gelmişti. Vehbi Çağrı Güngör. Çok da severim kendisini. O hoca beni tanıyordu. Ondan sonra benle birlikte şey yapar mısın, master yapar mısın dedi. O sırada Türk Telekom'un bir projesi vardı. Ondan sonra ben de yaparım hocam dedim. Çünkü elimde başka da bir açıkçası bir fırsatım yoktu. Ondan sonra ben Çağrı Hoca ile birlikte Smart Grid alanında bir master yapmaya başladım. Master süresince bana şey dedi, senin bana bir rapor hazırlamanı istiyorum dedi. Ondan sonra Smart Grid ile alakalı ben tabii ki Smart Grid ile alakalı hiçbir şey bilmediğim için bir sürü makaleyi şey yapmaya başladım, çalışmaya başladım. Çok uzun sürdü, yani 6 ay sürdü. 26 sayfalık bir rapor hazırladım. Çok uzun sürmesinin nedenlerinden biri de hakikaten yani makale kıvamında bir şey çıkarmaya çalışıyordum. Ama niye böyle bir şey yapıyordum çok açıkçası bilmiyorum. Böyle içimden böyle makale kıvamında bir şey olması gerekiyordu. Ya yani bazen hatırlıyorum bir paragrafı hazırlama böyle bazen 3-4 saati buluyordu. Yani böyle 5 tane makaleyi okuyup işte kafamda tekrar onları döndürüp yazmaya çalışıyordum. Avantajlarımızdan biri şuydu. O sıralarda yani bu 2010 yılları sırasında Smart Grid ile alakalı böyle survey tadında hiçbir çalışma yoktu. Eğer akademide survey tadında ilk makaleyi yazan kişi sen ve senin grubun olursa bir sürü citation alıyorsun. O da senin için yani akademik kariyerin için önemli oluyor. Biz öyle bir şansımız vardı açıkçası. Biz ilk böyle survey tarzı makaleyi çalışmaya başlamıştık. Neyse uzun lafın kısası o 26 sayfalık makaleyi biz hocamız bir A class bir journal'a gönderdi. Ondan sonra editörü çok beğenip bu makaleyi üçe bölüp bana tekrar gönderin demişti. Kıyaslama olsun diye şu örneği vermek istiyorum. Benim hocamın ilk makalesi 5 yılda yayınlanmış. Şimdi bizim yazdığımız ilk raporun 3 makaleye dönmesi labda böyle bir şey yani çok güzel karşılandı bu haber. Biz hemen çalışmaya başladık hocayla. İşte ben onu 3'e böldüm falan. 3 makaleyi de biz gönderdi ve 3'ü de kabul oldu. Biz böyle şaşkınız yani. Ondan sonra ben bir makale daha yazdım. O 4 makale benim Amerika'ya geliş biletim oldu açıkçası. Onlarla birlikte ben bir sürü okula başvurdum. Ama tek Amerika değil, Avustralya, işte Avrupa. Ama çok hakikaten yani 20-30 yere başvurduktan sonra ancak 3-4 yer bana döndü. O nedenle eğer doktora yapmak isteyenler varsa bir iki yerden ret gelirse üzülmesinler, devam etsinler. Mutlaka bir yer onları gerçekten isteyecektir. Bana University of Michigan'ın Dearborn kampüsü var, oranın başka bir kampüsü, ana kampüs Ann Arbor. Oradan bir hoca çalışma istediğini ve bana burs vereceğini söyledi. O sayede o bursu, yani Michigan nerededir, işte haritada nerededir, işte havası nasıldır, nasıl bir yere gidiyorum hiç araştırmadan böyle deli gibi böyle Amerika diye sevinerek Michigan'a geldim.
Hiçbir şey bilmeden gittin ya, yani Amerika diye sevinerek. Sonrasında nasıl gelişti? Michigan'ı sevdin mi mesela? Genel olarak Amerika'da doktora yapmakla alakalı şu an fikirlerin nasıl? Çünkü akademiyi bırakıyorsun doktoranın sonunda. Onu da bir anlatabilir misin?
Evet, benim için tamamen bir şok. Şimdi yine bir kıyaslama açısından şöyle bir şey söyleyeyim. Ben Bahçeşehir'deki kampüsümüz Beşiktaş'ta. Bilenler olsa Boğaz'ın üstünde. Yani kapıdan çıkıyorsun, Kız Kulesi orada falan. Masmavi işte Boğaziçi orada. Şimdi ben öyle bir okuldan ondan sonra Michigan'ın Dearborn kentine gidiyorum. Dearborn'da işte Ford şirketi neredeyse Dearborn'un hemen hemen her yerine sahip. Ve oradan birçok göç almış dünyadan ve en çok Arap popülasyonunun olduğu yerlerden biri. Ben Dearborn'a gelince şeyi fark ettim. Yani Amerika'yı genelde şey olarak bilirdim ben. İzlediğim filmlerden işte Los Angeles, New York, Chicago tarzı bir yer zannederken aslında onun sadece %10'luk bir kısmının Amerika'nın o şekilde olduğunu, diğer kısımların aslında suburban bir alan. Yani neredeyse yani insanların yürüyeceği hiç akıllarına gelmemiş gibi. Ne bir transportation sistemi var. Ondan sonra zaten kışın soğuk. İnsanların hiçbir şekilde yürüyen insan görmüyordum ben mesela. Şimdi oraya gelmiş arabası olmayan, İngilizceyi bildiğini zannedip de aslında çok da İngilizce bilmediğini fark eden biri olarak benim için şoktu yani. Alışveriş yapmak için bile birilerine yalvarmak zorunda kalıyorduk. Hani gitsem yürüsem 2 mil o poşetlerle dönmem imkansızdı falan. O yüzden kültürel şoku her böyle kemiğime kadar hisseden biri olarak Michigan'ın ilk zamanı hakikaten zorlanmıştım. Hatta şunu hatırlıyorum. Mesela ben öyle bir Amerika'ya gelmişim ki hiç Türkiye'yi özleyeceğim falan aklıma gelmiyor. Böyle 3-4 aydan sonra böyle bir Türk derneğinin böyle bir çay gününe bir şekilde gitme şansı buldum. Böyle ince belli Türk bardağı Türk çayı bardağını görünce böyle yani hakikaten ağlamaklı oldum. Ya yani ben bu kadar özleyeceğimi falan düşünememiştim. Yani Türkiye'yi, ne bileyim sarmaları, kısırları falan bu kadar özleyeceğimi düşünememiştim. Şey sonra gelince nasıl Amerika'da doktora? Bence kesinlikle hocana göre değişiyor. Eğer gerçekten seçtiğin hoca senin tamamıyla doktora deneyimini şekillendiren biri oluyor. Benim açımdan bu çok ilk başta tabii benim gözlemlediğim kadarıyla iyi bir deneyim olmamıştı. Çünkü bizim hocamız genelde şöyle hani olur. Bazı insanlar mesela çektikleri acıları ya bir benden sonraki nesiller çekmesin diye biraz daha ortamı güzelleştirmeye çalışırlar. Hani bu gelin kaynana ikilemi vardır ya, hiç böyle bir döngü, kırılamayan bir döngü. Doktora hocam biraz daha kendini bilen, ondan sonra hırslarıyla falan ne bileyim barışmış biri ise deneyimin farklı olabiliyor. Ama benim öyle bir hocam yoktu. Biz 4 öğrenciydik. Ondan sonra biri Fildiş sahillerinden, biri Pakistanlı, biri Çinli, biri de ben. Yani hepimiz gerçekten biraz daha Amerika'ya göre daha böyle bir doğu ülkelerinden gelmiş öğrencilerdik. Şeyi fark ettim. Mesela doktoraya başladığın zaman Amerika'da ilk 2 yıl full ders alıyorsun. Ve international öğrenci olarak bir dönemde 3 ders alman gerekiyor. Ve şimdi o hakikaten ağır. Yani dile o kadar hakim değilsin ve ağır dersler almaya başladım. Ben bir de mühendislik okuduğum için hakikaten ağır dersler almaya başladım. Bir de Türkiye'deki gibi değil yani. Biz Türkiye'de hoca her şeyi öğretir. Yani ondan bekleriz böyle öğrenmeyi. Ama burada sen emek göstermezsen bir yere gitmiyor. Hoca çok da bir şey anlatmıyor yani. Ondan sonra onu aslında öğrenmek benim için birazcık şaşırtıcıydı. Ya nasıl ya ben mi şoförüm eğitimimde? Ben mi falan? O yüzden böyle üç ders almak o dönemde falan bayağı ağırdı. Bizim hocamızın şöyle bir beklentisi vardı. bir an önce makale çıkarın. Yani robot gibi bir an önce bizden makale bekliyordu. Ama hakikaten ilk gittiğinde zaten bir 6-7 ay alışma dönemi oluyor. Aslında yani bu beklenti gerçekten zor bir beklentiydi. Biz de tabii üretemiyorduk. Ondan sonra hocayla alakalı sorunlar yaşamaya başladık. Ve bu sorunlar artık neredeyse şey şiddetine başladı. Böyle duygusal bir şiddet ya da sosyal şiddete de başladı. Şimdi biz doğudan gelen daha da otorite figürlerine daha böyle saygıyla hani büyüğümüzdür, hocamızdır. Hani öyle bir yapıda olduğumuz için hocanın bu tarz şeylerini hani gidip şikayet edelim şey yok. Çünkü şikayet edersek kendimizin kovulacağını düşünüyoruz. Çünkü Türkiye'de öyle olur ya hani... Türkiye'de mesela ben şikayet etsem herhalde beni kovarlar. Hani öyle bir şey var.
İçimizde hani, nasıl işlenmişse o otoriteye itaat kültürü aslında gıkımızı çıkarmıyoruz. Bu kurumsal hayatta da böyle birçok kişi için. Hani burada mesela arkadaşlarımdan duyduğum İngiltere'de de çalışanlardan. Hani burada mesela İngiliz birinin mesela nasıl haklarına sahip çıktığı ya da yeri geldiğinde hani... Çok da ortada bir şey yokken belki bize göre mesela bir şey konusunda sesin çıkarması gibi durumlar varken biz mesela daha aman neyse boş ver falan deyip es geçebiliyoruz. O çok kültürümüzde olan bir şey değil bence. Böyle memnuniyetsizliğini açık bir şekilde ifade etmek.
Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum. Yani öyle yani hocamız mesela şey sorardı işte içtiğimiz kahvenin kahveden yediğimiz salataya göre çok harcıyorsunuzdan siz koridorda şunu kişilerle çok konuşuyorsunuzsa hatta işte isterseniz buraya bir koltuk alalım siz burada uyuyun hani öyle çalışın falan. Yani böyle garip garip teklifleri vardı ya da karışıyordu. Her şeyimize çok karışıyordu. Yani artık öyle bir boyuta geldi ki bir gün hoca bana bağırdı ondan sonra. Ve ben hakikaten yani odadan nasıl çıkıp nasıl aldığımı yani kötü bir dönemdi. Ve ben kafamda bitirmiştim. Ben asla bu hocayla yani mesela Türkiye'deki deneyimci yani her ne kadar biz otorite figürlerine bu kadar saygılı da olsak yani kimse hiçbir hoca bize bağırmamıştı. Yani hiç yani saygı şeyini kimse açmamıştı Türkiye'deyken. Yani burada Amerika'da hani Batı ülkesindeyiz. Hani bazı şeylerin daha farklı olması lazım mı düşünürken orada bir hocanın kendi ipini sallayıp da böyle bize bu anlamda bir şiddet uygulamasına ben açıkçası yedirememiştim kendime. Ve kafamda bitirmiştim hocayla şey yapmayı, görüşmeyi. Bir de şöyle bir şey vardı o sırada. Şimdi eğer doktoranın mesela ilk yıllarındaysanız Amerika'daki herkes bunun farkındaki şey evet makale çıkarmıyorsunuz. Hani derslerinizle yoğunlaşın gibi bir algı var. O nedenle doktoranın ilk yılındaki öğrencileri bir burs veriliyor. Mesela bir sürü konferanslara gidiyor herkes işte makalesini sunmak için. Senin makalen olmadığı için sana böyle misafir öğrenci kontenjanları oluyor. Ve özellikle azınlık sen yani mesela Türkiye gibi bir ülkeden geliyorsan, özellikle mühendislik gibi bir bölümde bir kadınsan, sen daha avantajlısın bu bursu almak konusunda. Ben birkaç böyle burs alıp birkaç konferansa gitmiştim. O sırada San Diego'da bir konferans olacaktı Nisan ayında. Bu olaylar şey patlak vermişken. Hoca hani o bağırmasının ardından bana bir mail attı. Otur düzgün yerde sen çalışıp bana makale çıkaracaksın. San Diego'ya falan da gitmiyorsun diye böyle bir ultimatum verdi. Şimdi ben kafada bitirdiğim için hiç dinlemedim onu. Amacım şeydi. Michigan'dan giden profesörler vardı orada. Bu hocadan kurtulup kendimize yeni bir hoca bulmak için o diğer arkadaşlarımla kendime yeni bir lab aramak için böyle bir misyonum vardı. Evet ben bu San Diego'daki şeye gideceğim, yeni hoca bulacağım ve bu adamdan kurtulacağız gibi bir aklımda bir şey vardı. Ve ben gizlice hocaya söylemeden gittim. Ondan sonra gittim orada işte bağlantılar kurdum falan. Şimdi o sırada bir şekilde bizim bölüm sekreteri bir şeylerin ters gittiğini nasıl fark ediyor. Ve bizim bu Pakistanlı ve Filidişli çocuk, ikisi de erkek, onları birazcık sıkıştırıyor. Bunlar onu sıkıştırınca çocuklar olan her şeyi, uyguladığı bize o duygusal şiddeti açıklıyorlar ve sekreter hemen Amerikalı böyle hakları şey yapan bir kadın hemen dekanla şey yapıyor. Bir toplantı ayarlıyor. Dekanla bunlar konuşuyorlar. Benim işte San Diego'ya gittiğimi onlara profesör, başka bir profesör, başka bir okul bulma çabasında olduğumu falan söylüyorlar. Dekan bana bir mesaj gönderiyor. Sakın işte korkmayın. Evet, sağ salim geri gelsin. Biz size şey yapacağız, iyi bakacağız, hiç merak etmeyin falan. Biz tabii şoktayız, nasıl ya falan, bize kızmadı. Sonra ben geri geliyorum. Ondan sonra hoca benimle hiç konuşmuyor ama onun o şiddeti diğer iki öğrenciye devam ediyor. Ve o sırada onların korkusunu ben hissedince bizim bu göçmen bürosunun müdürü var okulda. Her okulun göçmen bürosuna bağlı şeyleri var, çalışanları var. Göçmen öğrencilerle olan işte vize ilişkilerini falan halleden. Onunla da bizim aramız çok iyiydi. Ben ona mesaj attım. Biz hakikaten şey korkuyoruz bu şeyden, hocadan deyip ben mesaj ona gönderince insan kaynakları birkaç güvenlik görevlisiyle hocanın odasına giriyorlar ve diyorlar ki hiçbir şekilde göz teması bile kuramazsın. Hiçbir şekilde göz teması gibi bir ilişki bile kuramazsın bu öğrencilerle. Artık hani şeyini bil diyorlar. Ondan sonra hemen hoca kovulmuyor tabii. Bir yıl ona süre veriyorlar kendini iyileştirmesi için. Bir yıl sonra da iyileştirmiyor. Başka Çinli öğrenciler oluyor ve onlara da aynı şekilde davranınca hocaya yol veriyorlar. Bu bana şey umudu verdi. Yani hakikaten haklı olduğun zaman bu ülkede, yani statün hiç önemli değil. İster göçmen ol, ister öğrenci ol, ister kadın ol, ister azınlık ol. Hakikaten hakkını savunduğun zaman insanlar seni duyuyor ve sana destek oluyorlar. O olaylar olduktan sonra hocayla artık bizim bağlantımız kesilince tabii biz böyle kala kaldık. Ne yapacağız? Yani biz buraya doktora yapmaya geldik. Bir de nasıl hayallerle, hani anne babayı, orada kalanları hani gurur kaynağısın ya. Ondan sonra neyse biz ne yapacağımızı bilemiyorduk. Bu o sırada şöyle bir olay gelişti. Bunu söylemek istiyorum. Amerika'ya gelmek isteyenlere bir şey olsun, kapı olsun diye. Ben hep şey zannederdim, Amerika'ya gitmek sadece doktora yoluyla oluyor. Ama hakikaten master yoluyla da hem daha az acılı hem de depresyona girmeye ne gerek yok yani. Çünkü yapılan çalışmalarda birçok doktor öğrencisinin depresyonda olduğunu çalışmalar gösteriyor. Ve ben de sonradan algılamıştım, ha ben hakikaten depresyondaymışım diye. Oraya mesela benim gittiğim okul, Henry Ford'un University of Michigan'a şey yapıyor, bağışlıyor böyle bir yer. Dearborn'da bir sürü bir alan bağışlıyor. Gelin buraya üniversite kurun. Benim şirketime, ben işte elektrik, elektrik mühendisi, mekanik, ondan sonra otomotiv, bilgisayar mühendisleri istiyorum. Bana bunları yetiştirin diyor. Ve bir sürü alan veriyor. Ve University of Michigan oraya bir kampüs kuruyor. O nedenle işte Çin'den ve Hindistan'dan ağırlıklı olarak işte bu alanlardaki bütün öğrenciler tabii ki Dearborn'a akın ediyor bizim okula. Ve çoğu zaten okuldan mezun olanlar ya işte otomotiv sektöründe ya işte OEM dediğimiz işte Ford, Chrysler, GM'de çalışıyorlar ya da supplier dediğimiz onlara işte parça supply eden ya da software supply eden şirketlerde çalışıyor. Yani büyük bir otomotiv sektörü var aslında Michigan'da, eğer düşünmek isteyenler gelmesi için. Şöyle yaptıklarını gördüm. Mesela bazılarının parası varsa 2 dönemli şey 2 yıllık zaten master ücretini zaten ödeyip geliyorlar. Ama parası olmayanlar da şöyle bir şey yapıyor. Mesela ilk dönemin masraflarını ya işte akrabalardan topluyorlar ya da kredi çekiyorlar. Geliyorlar. Ondan sonra ilk hafta bütün hocaların kapılarını çalıyorlar. Diyor ki işte ben sizin asistanınız olmak istiyorum diyor. O sırada hakikaten hocaların asistana ihtiyacı var. Bazı lablarını şey yapacak, lablarına girecek ya da işte öğrencilerin ödevlerini okuyacak falan, böyle hocaların böyle master öğrencilerine ihtiyaçları var. Kabul edilenlerin tuition'ları ödeniyor, okul masrafları. Sen o sayede aslında evet paranla bir dönemi karşılayacak şekilde geliyorsun ama bir yanda hocanın asistanı olunca okul masrafını ödeniyor. Ondan sonra okul sana para da vermeye başlıyor. Güzel bir yöntem. Ve şöyle de bir güzellik var. Amerika'ya master anlamında geldiğin zaman ilk 2 dönem okuduktan sonra sistem sana CPT diye bir çalışma izni veriyor. Bu CPT master ya da doktor öğrencileri için geçerli. 2 dönemi bitirmen lazım. O 2 dönemde de haftada 20 saat çalışabiliyorsun okulun içerisinde. Yani illa para kazanmak istiyorsan. Kütüphanede çalışıyorsun, işte dediğim gibi hocanın labında çalışıyorsun. Bazen böyle IT'de yardım gerekiyor, IT alanında çalışıyorsun falan. 2 dönem herkes çalıştıktan sonra herkes şeye başvuruyor. Kariyer günlerinde staja başvuruyor. Stajla Amerika'da bir şirkete girmek en kolay yol. Çünkü bir, seni çok ucuz bir şekilde çalıştırıyorlar. Onlar için çok iyi. Çünkü hepimiz de international olduğumuz için bizim H1B diye bir vizeye, çalışma vizesine ihtiyacımız var. Bu vize de hakikaten 4.000-5.000 dolar arasında. Şirket sana bu şeyi, yatırımı yapmak istemiyor. Senin iyi olup olmadığını anlamadan. O nedenle staj bunlar için çok, iki taraf için de çok iyi. Hem sen para alıyorsun, okuldan daha fazla para alıyorsun. Aldığın bu parayla hem okul tüyşünü ödeyebiliyorsun, hem kalacak yer bulabiliyorsun, hem de külüstür bir araba alabiliyorsun. Hem de kendini şirkete kanıtlama şansı buluyorsun. Kanıtlayınca da zaten şirket bakıyor ki dışarıdan böyle birini alacağına, bilmediği birini gerçekten görerek stajyerlerden birine yatırım yapmak daha mantıklı şirket için. O şekilde benim bildiğim her arkadaşım o süreçte şeye girdi, şirketlere girdi. Ondan sonra biz o hani o Nisan'daki o işte hoca yok, ne yapacağız, Türkiye'ye dönemiyoruz falan durumunda. Hadi gelin siz de başvurun dediler birkaç arkadaşım. Biz de böyle işte CV'leri şey yaptık, çıktısını aldık, gittik. Ondan sonra doktoralı olduğum için herkes şey diyor. Bu nasıl olsa profesör olmak için geldi. Birçok şirket bana çok da şans vermedi açıkçası. En son bir şirket var, Harman International diye. Bu Harman Kardon diye belki bilirsiniz. Bir sürü JBL, ondan sonra Harman Kardon speakerları, AKG speakerları var.
JBL
Arabaların,
bayağı biliniyor artık, hemen.
evet, Harman Kardon'un aslında ürettiği bir şey. Hem de bunlar arabaların infotainment sistemi diye, bu dokunmatik radyolar var ya artık son model arabalarda. Onun hem donanımını hem de yazılımını yapıyorlar birçok şey otomotiv şirketi için. Öyle bir şirkette ben kendimi test mühendisi olarak buldum. Beni alan kişi de zaten doktora uzatmalı, benim halimden anlayan Ürdünlü biriydi. Ondan sonra biz bir şekilde Mayıs'ta, yani işte Mayıs ya da Haziran gibi ben o şirkette kendimi çalışıyor olarak buldum. Şöyle bir farkı vardı. Şimdi ben mesela akademide makale yazıyorsun, tamam, ama yani yaptığın şeyin etkisi çok anlaşılmıyor. Yani ya göremiyorsun. Evet, belki citation'lar sonradan geliyor ama böyle bir hani acaba bir şey değiştiriyor muyum? Hani bir şey anlam veriyor muyum falan gibi çok hissedemiyorsun. Ama şirketteyken mesela tabii ki Türkiye'den gelen bir öğrenci için de böyle bir teknolojiyi yapan bir şirketin içerisinde bulunmak bana çok heyecan vermişti açıkçası. Yani orada mesela ayarlarda ilk çalıştığım şey Uconnect adı verilen bir infotainment sistemiydi Chrysler için. Orada ayarlar kısmında ben bir buton eklemiştim. Böyle butona basıyorsun, bir şey başka bir yere gidiyor falan. Böyle insanlar bunu dokunacak falan, hani yaptığım bir şeyi insanlar kullanıyor falan. O beni hakikaten çok motive etmişti. Ondan sonra test mühendisliğinden, ya acaba bunu insanlar nasıl yapıyor? Hani ben sadece test etmek istemiyorum, hani bunu yapan kişi olmak istiyorum diye development kısmına geçmiştim. Ve biraz da kendimi gösterince şirket beni şey aldı, full time işe aldı. H1B vizemi de sağladılar.
Sonrasında da Ford'a geçiyorsun, orada işe başladıktan sonra.
Orada işe başladıktan sonra tabii şey soruları geldi. Doktorayı bıraksam mı? Hani ben artık de okula dönmek istemiyorum. Çünkü hakikaten benim için travmatik bir deneyimdi. Ondan sonra şöyle güzel bir şey oldu. Hani bizde yaşatılan o duygusal şiddeti bir şekilde karşılığını vermek istedi okul. Dekan dedi ki size ikinci yılınıza biz burs vermek istiyoruz dedi. Ondan sonra, çünkü ilk burs hocamızın projesindendi. Artık bursumuz yoktu. Onlar bize burs teklifiyle gelince biz dedik ki iyi, o zaman devam edelim, hazır bedava. Bazen biz bir hoca bulduk. Ondan sonra ikinci yıl okula hakikaten bedava bir şekilde derslerimizi almaya devam ettik. Hocaya da şey dedik, biz hem çalışmak istiyoruz hem de okumak istiyoruz. Hoca da buna, yani bu yeni bulduğumuz hoca da buna okey verdi. Biz hem okuduk hem çalıştık. Ben o doktora bitene kadar Harman'da çalıştım. Doktora biter bitmez de o sırada Ford kendi infotainment sistemleri için in-house bir takım oluşturuyordu. Genelde hep böyle supplier'lara verilirdi. Öyle in-house bir takım oluşturunca benim de yaptığım iş onların beklediği işe benzeyince oradan Ford'a geçtim.
Vay, bir yandan doktoraya devam edip bir yandan tam zamanlı çalıştın, yani
Evet.
akıl alacak bir şey değil, hani staj da değil, tam zamanlı çalışmaktan bahsediyoruz ki
Evet.
doktorayla beraber yürütmek stajı bile bence çok iddialı. Valla tebrik ederim. Helal olsun.
Teşekkürler.
Aslında aralarda çok güzel tavsiyeler verdin dinleyenlere. Hani doktora sürecinde ya da öncesinde hani şunu farklı yapardım ya da doğrudan master'la gelip burada hani staj arardım ya da asistanlık kovalardım gibi önerilerde bulundun. Ama yine de genel olarak geriye dönüp baktığında 10 sene önce şimdiki aklım olsaydı işte şunu yapardım ya da doktoraya gitmeden önce şunu farklı yapardım. Doktora sürecinde belki şunu yapsam daha iyi olurdu gibi dediğin tavsiyeler var mı?
Şimdi ben doktorayı niye yaptığımı düşününce, yani bir evet Türkiye'den hani bir yurt dışına olan bir hayranlık vardı. Bir de anne ve babamın benim adıma koydukları bir hedef. İşte sen kadınsın, profesör ol, yazları senin olur tarzı bir memur mantığı. Şimdi önce ilk kendime şeyi sorardım. Ben yurt dışına ne için gidiyorum? Hangi hayali kovalıyorum? Kendi hayalimi mi, ailemin hayali mi? Eğer bunu kendime sorsaydım, doktora gibi ağır bir yükün altına girmek yerine master gibi hafif bir yüke girip hem yurt dışı hayalimi gerçekleştirirdim hem de yani Türkiye'den çıkmış olurdum gibi. Yani ilk önce onu sorardım. Hakikaten niye gelmek istiyorsun buraya? O yani doktora yapmak aslında zorunda değilsin. Eğer doktora yapmaksa şeyin, hayalin ve buna karar verdiysem şey düşünürdüm. Çünkü hocanın gerçekten şeyi, kişiliği ve senin doktora deneyimini değiştirdiği için hocanın altında çalışan öğrencilere mesaj atardım. Mesela ben bunu hiç yapmadım. Yani bir tane ya da yapmaya yeltendim ama korktum. Dedim acaba ya hocaya söylerse, acaba benim şeyim azalır mı, şansım azalır mı, hoca bunu duyar mı gibi böyle bir korku vardı. Hakikaten hiç gerek yok. Mesaj atardım. Nasıl bir öğretmen, nasıl istekleri var. Ondan sonra yani hakikaten ruh sağlığı normal birimi değil mi? Hakikaten önceden bir check ederdim. Eğer elimden geliyorsa gider ziyaret ederdim orayı. Yani bir iki hafta hocayla tanışırdım. Hakikaten daha fazla data point'im olurdu o zaman. Gerçekten doğru bir karar veriyor muyum mu vermiyorum, vermiyorum diye. Bunları kesin herhalde yapardım.
Bir de 10 sene önce şimdi hatta daha da kolay ulaşmak insanlara yani LinkedIn'den bulabilirsiniz bir şekilde ne bileyim online olarak o akademik makalelere hani o hocanın altında çalışan kişilerin çıkardığı akademik makalelere ulaşmak falan da daha kolaydır diye düşünüyorum. Gerçi 2012'de de sosyal medya falan da kuvvetlenmişti ama yine de evet şimdi daha çok olanak var aslında. Bu iş hayatı için bile geçerli aslında mesela konuklarımdan söyleyenler oluyor. O şirketten birilerine ulaşmak falan filan da avantajlı olabilir. Hani hem akademi hem kurumsal için.
Kesinlikle.
Peki Amerika'da iki tane çok büyük şirkette çalışmış ve bir yandan da çalışıyorsun aslında çalışan biri olarak. Amerika'daki çalışma kültürünü nasıl özetlersin? Yani gerçi Türkiye'de hiç çalışmamışsın hani tam zamanlı olarak ama en azından Amerika'da çalışan biri olarak oradaki bakış bir Türk bakış açısıyla Amerika'daki çalışma kültürü nasıl? Sana göre avantajları neler?
Yani şimdi şey fark ettim. Ben ilk şirkete girdiğimde mesela şöyle ne bileyim 60 yaşında bizim aslında Türkiye'de amca ya da diyeceğimiz adamlar bana diyor ki Dilan sen bu konuda ne düşünüyorsun falan. Ben böyle acaba amca mı desem, sör mü desem, ne desem hani böyle bir şeydesin hani şey fark ediyorsun hakikaten yaş önemli değil. Oradaki herkes yani Amerika'daki herkes sen olduğun için 4 yaşındaysan da 25 yaşındaysan da, 60 yaşındaysan da herkes birbirine çok güzel bir şekilde saygılı. Ben Türkiye'de genelde hani yaşlıysam bana birazcık daha hani itaat et, daha saygılı ol gibi bir şey var Türkiye'de. Ama Amerika'da bu yok. Hakikaten senden öğrenebileceğim, yani her yaştan öğrenebileceğim bir şey var gibi hissediyorum benim deneyimlerimle. Bir de şeyi fark etmişim. Türkiye'de çalışmadım ama Türkiye'den bir arkadaşım buradaki Ford'a şey yaptı. Başvurmuştu ve insan kaynaklarından e-mail atmak istediğini söyledi işte mülakat nasıl geçti diye. Bir mail yazmış işte ama kırıla büzüle ya hani işte bizim mülakat yapmıştık çok da şey olmuş. Acaba hani bana bir feedback verebilir misin sana? Ama böyle bir yani bir şey soracak. Feedback verir misin? Yani ne oldu? Bana alıyor musunuz, almıyor musunuz diye soracakken kocaman bir paragraf yazmış. Şeyi fark ettim hakikaten. Biz özgür değiliz Türkiye'de. Yani hep böyle aslında ben senin altındayım, ben ezilenim, hani sen buradasını mesela e-mailde bile ben fark etmiştim. Sonra ben demiştim ki ya böyle yazmana gerek yok. Sadece şunu söyle. Hakikaten böyle bir mülakat geçti. Öğrenmek istiyorum acaba sonucu. Bana haber verirseniz sevinirim. Çok direkt gibi görünse de aslında çok aslında saygısızmış gibi görünse de aslında direkt to the point bir şey o. Amerika'daki çoğu herkes böyle. Hakikaten her şey to the point. Yani kırılıp büzülmene gerek yok. Bir de şunu fark ettim. Çalışırsan gerçekten ve de o çalıştığını gösterirsen Amerika'da bir yerlere gelebiliyorsun. Mesela benim çok uzun yıllar aldı benim bunu algılamam. Çünkü bende hep şey vardı. Nasıl ya şimdi çalıştığım şeyi böyle hani yalakalık mı yapayım? Hani hani benim kişiliğime tam oturmuyordu. Hani hep böyle mütevazı ol kızım. Olgun ol kızım. Hani hep böyle şeyleri aldığımız için küçükten böyle hani kendini göstermek mütevaziliğe aykırıymış gibi görünüyordu. O yüzden o benim uzun bir zamanımı aldı. Bir de şunu fark etmemiştim ben ilk başta. Burada aslında senin şeyin, menajerin ya da supervisor'ın senin aslında kariyerinin de yardım edecek kişi. Ben hep şimdi otoriteden çok korktuğumuz için benim hep algım şuydu. İşte ben onu sadece statü update vereceğim. İşte ben bunu yaptım, şunu şunu yaptım. Hani hiçbir şekilde kendi kariyerimle alakalı onunla sohbet edebileceğimi, ondan yardım alabileceğimi, onunla takıldığım konularda konuşabileceğimi düşünmüyordum. Çünkü takıldığım konularda onunla konuşursam benim zayıflığımı görür. Ben onu kendim şuralarda halledeyim, ona hep böyle her şey kontrol altında, hani mesajı vereyim gibi bir algı vardı. Halbuki bir dakika ya sen junior'sın. Sen tabii ki hiçbir şeyi, her şeyi bilmiyorsun. Ve menajerini mentorun olarak görmen lazım. O algı bende yoktu. O algının gelişmesi uzun yıllar aldı. O yüzden mentorun, menajerini mentorun olarak göremiyorsan bile hakikaten senle iletişim kuran, sana yol göstermeye çalışan insanları mentor olarak görüp onlarla kendi kariyerine hakkında konuşman lazım. Mesela şu anki mesela benim menajerimle sıkıntılı bir durum olduğu zaman ya da nasıl cevap vereceğimi bilmediğim zaman ona hemen mesaj atıyorum. Diyorum ki bu anlamda bana yardımcı olur musunuz? Hadi gel bir konuşalım diyor. 10 dakika konuşuyoruz. Hadi gel seninle birlikte şöyle bir meeting ayarlayalım falan diyor. Yani o yükü omzundan atıp da menajerimden yardım almaya ve benim yaptıklarımı, başardıklarımı ona normal bir şekilde anlatmanın aslında yalakalık değil. Sence onun benim dünyamda neler gördüğünü yani yardım edebilecek bir yer vermeyi gerçekten ilerliyor mu göstermek çok iyi. Çünkü normalde bir sefer performance review oluyor. O bir yılda menajerin mesela 20 tane kişi var altında çalışan. Benim ne yaptığımı yani yılda bir yıl sağlık check-up'ı yapmak gibi hayatım yani sağlığın iyi mi değil mi aslında çok mantıksız. O nedenle her 3 haftada bir mesela ben menajerimle görüşüyorum. Sorunlarımı anlatıyorum. Neler yapılabiliriz konuşuyoruz. O 3 haftanın öncesinde de ihtiyacım olduğu zaman onunla konuşuyorum. Hakikaten onu mentor olarak görüp onu o anlamda yardım istediğimde onun da hoşuna gidiyor. Çünkü o da hakikaten yardım etmek istiyor. Yani bu algıyı yerleştirince iş hayat daha bir düzene giriyor.
Çok güzel noktalara değindin. Aslında 3 noktada bizim kültürel farklarımızdan yola çıkan şeyler. Yani otorite... Aslında akademik kariyerde bahsettiğin şey çalışma hayatında da geçerli olmuş bir şekilde. Hani o otorite kültürü olduğu için dediğin gibi hani hem kendimizi ifade etmek konusunda hani kendi reklamımızı yapmak konusunda da iş ortamında ya da yöneticiden işte yardım almak konusunda daha çekingeniz belki de. Yani kendimi de sen anlatırken kendimi dinledim. Mesela ben de yöneticime hani her şey kontrol altında imajı vermeye hep çalışıyorum status şeylerinde, update'lerinde ki yapmamak lazım dediğin gibi belki de hani onu daha net ve açık bir iletişim kurmak gerekiyor da bilmiyorum kişilik özellikleri de tabii belli noktalarda hani bunun daha artmasına ya da azalmasına neden olabilir. Ben de bence şey uç noktalardayım gibi geldik. Reklam konusu da yani aslında marketingde çalışan biri olarak ne kadar bunun önemli olduğunu görmeme rağmen ve İngilizler de bunu mesela çok güzel yapıyor. Bir yapıyorsa bunu üç göstermeyi falan. Yapamıyorum ben. Bilmiyorum iş hayatında bazen onu yapmakta zorlanıyorum. bazen kıvırıyorum, diyorum vay Emre öğrendim yavaş yavaş. Ama evet, hepsi bence çok geçerli noktalar. Yani Türkiye'de bizim alıştığımız kültüre göre farklı ama yurt dışında kesinlikle size artı sağlayacak noktalar ve yöneticiyle açık iletişim de dediğin gibi böyle çok uluslu şirketlerde zaten aslında desteklenen ve olması gereken bir şey. Yöneticiniz hani iyi biri ise, düzgün bir yönetici ise, hı-hı, tabii yöneticine, kesinlikle, yöneticiye de değişir.
Değişiyor.
O zaman sen artık akademik kariyeri hiç düşünmüyorsun bile. Kurumsal kariyerinden memnunsun gibi geliyor. Evet Dilan. Sadece gülüm.
Yani şöyle bir şey tabii. Şimdi şeyi fark ettim. Mesela o Covid süresinde eminim herkes birçok şeyi sorgulamıştır. Yani benim de sorguladığım noktalardan biri şuydu. Bu mu? Bu mu? Çünkü ben mesela benim kültür tarafından, sistem tarafından, aile tarafından belirlenmiş bazı hedefler vardı. İşte doktora onun en sonuydu. Doktora bitirdikten sonra ben büyük bir boşluğa düştüm. Ne oldu şimdi, bu mu yani? Bu kadar mı? Nereye gideceğim? Sonra şeyi fark ettim. Evet şirkette çalışıyorum şu an ama bu sefer şunu soruyorum. Aslında baktığın zaman bizim şirket bana sadece 2 hafta izin veriyor. Koca bir yıl içerisinde. Ve benim en verimli saatlerim aslında şirkette geçiyor. Şimdi şeyi sorguluyorum. Okulla da baktığımda 7 yaşından itibaren 8 saat boyunca bir masada oturmaya yönelik bir eğitim aldık. Oturman lazım, dinlemen lazım, bu şekilde öğrenmen lazım. Ben oyun oynamak isterken. O eğitim sistemi seni şu anki ofis hayatına hazırlıyor aslında. Yani biz aslında gönüllü köleleriz bence. Ben gönüllü bir köleyim. Ben şimdi bunu sorguluyorum. Yani bu kadar eğitimi, bu kadar hani doktorayı, bu kadar işte sorunu ben burada çalış, yani köle olmak için mi yaptım? O farkındalık gelince nasıl ya falan oluyorsun? Ve şimdi aslında şeyi sorguluyorum hayatımda. Buraya kadar evet geldim bir şekilde birilerinin isteğiyle, birilerinin hedeflerini yaparak. Şimdi benim gerçekten istediğim şey neyi sorgulamaya başladım. Tabii şu an hemen şey yapamıyorsun. Tamam ya ben sistemden çıktım hadi bay bay da diyemiyorsun. İkram var, çocuğun oldu şimdi, araban. Yani bir şekilde faturaları ödemen de lazım yani. O nedenle şimdi en azından sistemden henüz çıkamasam da şöyle bir kendime söylediğim yalanı fark ettim. Ve artık o yalanı söylemek istemediğimi fark ettim kendime. Benim kendime yıllardır söylediğim şöyle bir yalan vardı. Şimdi mühendislikte bir kadın olarak hep nedense kafamda bir inanış var. Eğer sen teknik olursan survive olursun. Teknik olman lazım senin bir şekilde. Ben o teknik nedense o kime inandırmaya çalışıyordum, kime göstermeye çalışıyordum kendimi hatırlamıyorum bile. Ama öyle bir inanış vardı kafamda benim şu anki davranışlarımı bile yöneten. Ben hala kod yazmaya hakikaten miserable bir şekildeydim böyle. Hala kod yazmaya. Yani ben son şeyi fark ettim. Ben hakikaten bilgisayarla tek başına bir ilişki istemiyorum. Ben konuşmak istiyorum insanlarla. Problem çözmek istiyorum ama insanlara yani bir anlam katmak istiyorum ya bazen hayatta. Bir şeyleri değiştirmek istiyorum. Yani bir bug fix yapmak istemiyorum artık. Sonra dedim ki ben bunu niye yapıyorum ki ya dedim. Bu aklıma nereden geldi falan diye düşününce böyle bir inanış olduğunu fark ettim. Tabii sonra o beni şeye de itti. Başka acaba hani inanışlar var başkaları tarafından kafama konmuş ve beni hala kontrol eden. O inanışlar da başka bir şeyin konusu ama neyse bu inanıştan kurtulmak istediğimi fark edince ondan sonra yine mentor olarak gördüğüm menajerimle bir konuşma yaptım. Dedim ki ben şunu aynen bu hislerimi ona söyledim. Ben full teknik biri olmak artık istemiyorum. Lütfen bana başka bir pozisyon bulalım. Ben boğuluyorum dedim. Ondan sonra o sırada product owner diye bir pozisyon var. Bu şeyle management'la development'ın arasındaki bir köprü. Yani aşırı teknik, evet teknik bilmen lazım ama biraz da sorun çözmeli, işte deadline kovalamalı bir şey. Artık kod yazmak zorunda olmadığım için direkt ben atladığım bir şey oldu. En azından sistemden tamamıyla çıkamasam da sistemin içerisinde biraz daha nefes alabileceğim, biraz daha benim kişiliğime uygun bir rol bulmaya itti bu sorgulayış beni. Şimdilik o rolü yapıyorum. Bakalım ileride neler olacak ama hedefim gerçekten kendimin istediği, hayata değer katabileceğim, ondan sonra yani hayatta anlam bulabileceğim başka bir şey yapmak. O şeyi henüz ne bilmiyorum. O yüzden denemeler yapmaya başladım. Ama neyle ilgili denemeler? Ne bileyim işte ne bileyim sanatla alakalı bir şeyler yapıyorum. İşte hareketle alakalı bir şeyler yapıyorum. Yani aslında küçüklükte benim elimden alınan ve benim aslında hiç yapmaya zaman bulamadım şeyleri şimdi yaparak en azından acaba yaratıcılık nereden gelecek? O enerjiyi nasıl yakalayabilirimin birazcık peşindeyim. O sorgulayışın nedeni den biri benim Michigan'dan, Charlotte'a taşınmama iten şeylerden biri oldu.
Evet, onu da merak ediyorum. Michigan'da, Detroit'te yaşadıktan sonra uzun bir süre. Şimdi Kuzey Carolina'da Charlotte'a taşınıyorsunuz. Yani biri kuzeyde, öteki doğuda, yani doğu yakasında. Değil mi?
Biraz daha güneyde, evet.
Güneyde hatta. İklim de daha ılıman diyebiliyorum. Benim bir iş arkadaşımın eşinin ailesi Charlotte'tan da. Onlar böyle hep Noel'de falan gidiyorlardı. Hava güzel diye bahsediyordu kız. Nasıl bu karar verdiniz ve ne farkları var iki eyaletin ya da iki şehrin?
Yani şöyle bir karar verdik. Şimdi aslında bakacak olursan herkes, yani şöyle bir kelime bile var. Memleketin senin karnının doğduğu yerdir, değil mi? Yani şimdi biz Michigan'dan, benim eşim de Ford'da çalışıyor. Şimdi bizim evet Michigan'da artık yani şirket değiştirmediğin sürece Michigan'da kalacaksın. Ama şimdi yani hayatı birazcık sorgulamaya başlayınca şeyi sorguluyorum. Ben hakikaten nasıl bir yaşam istiyorum? Yaşam kalitemi nasıl define ediyorum diyelim. Ben onları falan sorgulamaya başlayınca şeyi fark ettik. Hakikaten ılıman bir iklim bizi daha böyle kendine çekiyor. Çünkü Michigan'da kışı Nisan'a kadar devam ediyor. Nisan'da bile kar görebiliyorsun. Ve çocuğunla mesela birlikte dışarıda 20 dakikadan fazla duramıyorsun. Tabii işte kayak falan gibi şeylerin yoksa ki benim yoktu yani ben kayak hiç kaymadım hayatımda. Bir kez denedim. O da hüsranla sona erdi. O yüzden hani ve biz sürekli North Carolina'ya geliyorduk. Eşimin annesi burada. İşte dediğin gibi Noel zamanı geliyoruz. İşte yazın geliyoruz falan. Sonra dedik ki hakikaten biz böyle bir yerde yaşamak istiyoruz. Ama dediğim gibi şimdi şöyle bir şey var. Hani bazen aramadığın zaman aslında o çözümler önünde de olsa görmezsin ya. O yüzden bir hedef belirledikten sonra bazı çözümler gözümüzde belirlemeye başladı. Şirket bize şey dedi, artık evden çalışabilirsiniz dedi. Ama uzun bir süre benim aklıma gelmedi. Evden çalışabiliriz, artık şirkete gitmek zorunda değiliz. Niye hala Michigan'dayız sorusu. Bazı şeyleri sorguladıktan sonra gelmeye başladı. Yani aslında çünkü kafamda hiç Michigan'dan taşınmak yokken böyle bir şeyi başlatmak aklıma bile gelmiyor. Ama yavaş yavaş acaba başka alternatifler var mı? Hala bu işteyken başka şeyler yapabilir miyim mi falan düşününce bu sefer bunlar böyle bir şey aklıma geldi. Bir de şöyle bir şey var. Bilmiyorum design thinking diye bir konsept var. Benim eşimin çok işinde çalıştığı bir şey. Önce ütopik şeyler düşünüyorsun. Mesela gerçekten bir problemi güzel ve doğru bir çözüm bulmak için ilk başta ütopik şeyler düşünüyorsun. İşte Mars'a gidebilir miyim mesela falan hani ondan sonra o ütopik şeyler düşünüp böyle hakikaten böyle beynini veya creative thinking'ini böyle stretch ettikten sonra tamam birazcık toparlanalım diyorsun. Hani toparlanmaya başlıyorsun. O yüzden bizim ilk ütopik fikrimiz şeydi. Ya zaten evden çalışıyoruz. Evi satalım. Airbnb yapalım. 2 ay bir state'de, 2 ay bir eyalette, 2 ay bir eyalette kalalım. Bütün Amerika'yı dolaşalım idi. Tabii bu mümkün olmadı. Ama bu bayağı bir ütopikti. Ama bu bize şeyi yaptı. Yani aslında mümkün. Bazı şeyler mümkün. Neler mümkün diye düşünürken şey dedik. O zaman menajerimizle konuşalım. Eğer izin verirse biz en azından North Carolina hem bazı aile üyeleri orada hem de hava sıcak. North Carolina'yla bu şeye başlayalım dedik bu serüvene. Ve ikimizin menajeri de tabii ya gidebilirsin zaten yani zaten şirkete gelmek zorunda değilsin. Zaten benim menajerim Kanada'da. Çalıştığım birçok kişi Meksika'da. Amerika'daki tek kişi benim falan. O zaman tamam ya falan. Bu olduktan sonra tabii bir süre hareket edemedik biz. Yani çünkü inanamıyorsun böyle bir şeyin olabileceğine. O olduktan sonra sattık evi. Ondan sonra şeyi düşün, çok sorguluyorduk. Nasıl bir hayat istiyoruz? Mesela sen şimdi Türkiye'yi biliyorsun. Hep böyle aslında bir downtown havası var her yerde. Her yere yürüyebilirsin, kahve içmeye gidebilirsin. Ama benim kaldığım yerde Michigan'ın çoğu yeri ya da Amerika'nın hakikaten çoğu yeri suburb area. Yürüyerek sadece evin etrafına dolaşabiliyorsun. Yani hiçbir yer yok. Her yer ev. Şimdi öyle işte ne bileyim geyikleri, sincaplarla merhabalaştığımız bir yerden daha böyle şehir hayatını özlediğimizi fark ettik. O yüzden Charlotte'da böyle downtown'ın da geldik. Hakikaten kahve içmeye. Mesela konuşmadan önce gidip bir kahvemi içtim, geldim. Hani bunu deneyimlemek bizim için şeydi, önemliydi. Şimdilik bunu deneyimliyoruz. Henüz böyle bir büyük böyle hedeflerimiz yok burayla ilgili. Ya sadece birazcık hani gözlemliyoruz acaba. Neyi seviyoruz, neyi sevmiyoruz. Acele etmeden.
Aslında şehir hayatına dönüş yapmak için birazcık da hani aile üyelerinin orada olmasıyla böyle bir rota belirlemek güzel olmuş. Bir de dediğin gibi aslında İstanbul'da ya da Türkiye'de o şehir kültürüne de alışık büyüdükten sonra, İstanbul gibi büyük bir şehirde hele büyüdükten sonra belki o daha suburb hayatı bahsettiğin zor olabilir. Hani mahalle kahvecisinde bir oturmak ya da böyle kalabalık bir caddede hemen hızlıca bir yürüyüp evine dönmek falan özlenir.
Evet.
Normal geldi. Charlotte nasıl bir şehir peki? Nelerini seviyorsun böyle? Ya da Kuzey Carolina nasıl bir eyalet? Amerika'daki diğer eyaletlere göre mesela ne açılardan? Farklı böyle öne çıktığı karakteristik bir şey var mı? Dediğim gibi çok fikrimin olmadığı bir eyalet. Charlotte da aynı şekilde öyle bir şehir. O yüzden merak ediyorum.
Kocaman bir göl var burada, Lake Norman diye, insan yapımı kocaman bir göl. Bizim 20 dakika kuzeyimizde bir yer, eşimin annesinin kaldığı bir yer. Hakikaten şey, deniz havası, hani sahil kasabaları vardır ya, hani nasıl suyun ya da suda yapılan işte sporların, işte herkesin botu var mesela orada. Hakikaten göl orada büyük bir dominasyon sağlamış orada. Özellikle yazın herkes işte bir şekilde suyla alakalısın. Burada mesela kiralamak istediğin herhangi bir evin mutlaka havuzu var. Ondan sonra şöyle güzel bir yer. Bir saat, bir buçuk uzaklıkta böyle dağlar var. Yani isteyen kayak yapabiliyor dağlara. Yani aşırı yeşil bir yer. 3,5-4 saat uzaklıkta okyanus var. Okyanusa gidebiliyorsun. Ve etrafında bir sürü eyalet var işte. Georgia, Tennessee, yani Virginia. Böyle 3-4 saat içerisinde bambaşka aslında eyaletlere gidebileceğin bir yer. Bir de mesela downtown'da şeyi fark ettim. Aşırı şekilde genç bir nüfus var burada. Daha çok böyle finansçıların bulunduğu bir yer burası. Bankaların çok aşırı olduğu bir yer Charlotte. Hakikaten şeyi fark ediyorsun. Aşırı şekilde sağlıklarına düşkün insanlar var. Mesela her gittiğin restoranda mutlaka vegan opsiyonlar var. Kahvaltıda bile. Ondan sonra bir sürü sadece vegan olan şeyler var. Ne bileyim işte ben Türkiye'de mesela bir ay önce falan oradaydım, Türkiye'deydim. Mesela yulaf sütü soruyorum. Her yerde yoktu mesela kahveciler. Burada yani o tarz anlamda çok şeyler, daha çok böyle bilinçliler. Herkese özellikle sağlık konusunda bir opsiyonlar var. Ondan sonra daha böyle insanlar fit. Burada. Mesela Michigan'da öyle değildi. Çok yürüyen insan göremiyorsun. Ya köpeği varsa köpeğini işte ihtiyaçlarını karşılamaya çıkıyor. Ama genelde hep arabayla falan. Yürümek onlar için niye yürüyorum falan. Mesela ben eşimle hadi gel yürüyüşe gidelim derken niye yürüyoruz ki? Yani koşayım bari hani yürüyeceksem daha fazla. Halbuki fark etmiyordu. Yürürken aslında bir meditatif bir şey aslında bir şey. Onu şimdi yürüyüşe alıştırdım falan. O yüzden burada yürümek biraz şey, ama burada çok yürüyen, onun sağlığına düşkün çok insan var. Bir de kültürel anlamda çok şey, hep bir şeyler var. Böyle sanatçıların çok olduğu bir yer. Sürekli böyle her hafta sonu böyle pazarlar, bizim Türkiye'deki pazarlar gibi böyle farmers marketler kuruluyor. Orada insanlar, sanatçılar gelip işte ürünlerini şey yapıyor, satıyor falan. Ya o anlamda böyle hiç sıkılmayacağın, sürekli böyle bir şeylerin olduğu, çok fazla tiyatronun olduğu bir yer. Bunlar benim de biraz Michigan'a kıyaslayınca özlediğim aslında şeylerdi. O yüzden şu an bu tarafının keyfini çıkarmaya çalışıyoruz.
Biraz daha özlediğin şehir hayatına dönmüşsün gibi geliyor kulağa
Evet.
ya da özlediğin şehir kültürü diyeyim. Sanki
Evet.
Michigan'da, Detroit'teki o tam aradığın şey değilmiş gibi. Peki demografik olarak farklı mı? Daha Arap asıllı Amerikalıların yaşadığı bir yerde Dearborn diyordun ya. Charlotte'ta nasıl
Evet.
böyle çok keskin bir ayrım var mı ya da böyle bir göçmen olarak rahatsız hissedebileceğin bir şey var mı? Hani böyle çok beyaz Amerikalı mı yoksa Charlotte'da çok diverse mi?
Aslında çok diverse. Özellikle mesela burada şey çok güzel. Mesela Türkiye'de bir ay kaldıktan sonra şeyi fark etmiştim. Ya böyle random insanlarla konuşmayı özlediğim demiştim eşime. Çünkü Türkiye'de şey oluyor böyle biri sana bir şey sorarsa acaba bu benden ne isteyecek tarzı bir şey algı var. O yüzden böyle sokaktaki insanla konuşamıyorsun. İşte satıcıysa konuşuyorsun bir şekilde ama öyle normal böyle kuyruktaki biriyle ne bileyim ben çok rahat hissetmemiştim bu son gittiğimde. Burada işte kahve kuyruğunda konuşuyorsun, tren kuyruğunda konuşuyorsun. Herkes birbiriyle konuşuyor böyle ve soruyorum işte siz neredesiniz falan. Ondan işte yok ben New York'tan geldim, ben Ohio'dan geldim. İşte bir sürü kişi Michigan'dan gelmiş. Aşırı bir şekilde Amerika'nın özellikle bu Covid'den sonra hakikaten birçok kişi artık bulunduğu yerleri terk etmeye başladı. İş yeri izin verdiği sürece. O yüzden birçok yerden Charlotte'da insan var. Charlotte'lıyım diyeni zor buluyorsun açıkçası burada. Bir ya da iki rastladım ben. Ama genelde herkes başka illerden gelmişler buraya. O nedenle çok diverse. Tabii ki Arap popülasyonu hakikaten Michigan'da çok var. O kadar burada onu fark etmiyorum. Daha çok yine Charlotte'da daha çok beyaz Amerikalıları görüyorum ama tabii ki başka yerlerden gelenlerle de dolu. Bazen böyle işte Hintli, arada Çinli, Japon da gördüğün oluyor. Ama Michigan'daki o diversity burada yok. Ama şöyle bir fark var. Michigan evet çok diverse. Çünkü şey düşündüğün zaman işte otomotiv orada kocaman bir sektör. Oraya gelenlerin hepsi biri Çin'den gelebilir, biri Hindistan'dan gelebilir, biri İran'dan, Türkiye'den gelebilir ama her ne kadar etnik şeylerimiz farklı olsa da kafa yapıları aynı.
Evet, daha çok
Yani
mühendis
mühendis.
ağırlıklı.
Evet, mesela şey düşünüyor, işte 62 yaşında emekli olduktan sonra işte sahil kasabasına taşınırım falan. Ben de hep diyorum, ya şimdi de belki öyle bir şey mümkün. Niye şimdi araştırmıyorsun? 62 yaşına kadar bekliyorsun falan. Yani orada kafa yapısı hep aynı. Ama Charlotte'a baktığımda hakikaten bazı şeyleri yani çoğunluğun gittiği yoldan farklı bir yol seçen insanları burada görme şansı çok farklı. Mesela bazı okullar var mesela bu kafaların hakikaten çok böyle özgür kafaların bir araya gelip kurduğu bir okul var. Mesela ben çocuğumu göndermek istediğim bir okul burada buldum. Ya da ne bileyim biri işte Venezuela'dan gelmiş biri bir dans stüdyosu açmış bıkmış işte şeyden sistemde kalmaktan falan. Yani böyle insanlara hani farklı düşünen insanlara burada rastlamak çok mümkün. O yüzden bu bana heyecan veriyor. Çünkü hakikaten kendimizin dışında farklı düşünen insanlarla birlikte olunca gelişim başlıyor. Yani başka bir yere gidiyorsun. O yüzden hep böyle aynı kafadaki insanlarla kalınca o bir yerden sonra tıkanıyor. Charlotte'da öyle bir gerçekten şey var, diversity var.
Çok güzel bir bakış açısı. Evet, aslında belki hani etnik olarak farklı olmasa da kafa yapısı ve çalışma alanları ve hayatta ilgi alanları olarak belki çok daha bambaşka bir çeşitliliğin içine yeniden kendini sokmuşsun. Merakla bekliyorum ben de o zaman sistemden çıkış maceranı da. Yani aynı anda doktorayla kurumsal hayata götürmüş biri olarak eminim yeni girişimlerinde de başarılı olacaksındır. Sadece zamana kalmış artık. Peki Türk var mı? Charlotte'da hiç Türk birileriyle tanıştın mı bu zamana kadar?
Çok var. Yani mesela
Çok şaşırdım.
mesela şey oldu. Evet, mesela burada bir farmers market kurulmuştu. O dediğim işte art sanatçıların bir şeyler sattığı. Mesela peştemal gördüm. Dedim ki kesin bunu satan Türk. Gittim Denizli peştemali. Hakikaten Türk bir bayan var. Burada da büyük bir Türk şeyi var. Genelde her eyalette Türk dernekleri var. O Türk derneklerinde işte 23 Nisanlar, bayramlar falan şey kutlanıyor. Ondan sonra burada da çok büyük bir Türk şeyi var, yoğunluğu var. İşte bir gün alışveriş merkezine gittim. Bir adama şey soracağım. Çok acilen Apple'da bir randevum var. Ya Apple ne tarafta diye sordum. Ben de genelde sorarım insanlara. Ne ben de böyle nerelisin diye çok sorarım yani. Nerelisin dedi. Türk'üm dedi. Kaldınız ya falan. Çocuğumun okuluna gittik. O sırada bir Türkçe konuşuyor falan. Aa, kaldık böyle yani. Aşırı şekilde her yerden Türk var. Burada çok Türk var. Onu fark ettim.
Allah Allah. Michigan'da o kadar değildi mi?
Michigan'da da vardı. Yani benim sanırım 2000-3000 Türk vardı yine Michigan'a dağılmış bir şekilde. Ama bence hissettiğim kadarıyla burada daha fazla var. Yani biraz Türk insanı sıcak havayı da sever ya. Genelde işte Florida'da, ne bileyim Santiago'da falan hep böyle Türk görür. Mutlaka bir Türk restoranı görürüz falan oralarda. Michigan'da hiç Türk restoranı yok yani. O yüzden biraz da sıcak havayı da belki de sevdiğimiz için burada bayağı bir Türk var. Mesela buz pateni kaymaya gitmiştik. Orada biri Türk. Mesela benziyordu. Artık şey de yapabiliyor. Aa bu kesin Türktür falan diyorsun. Gidiyorsun Türk müsün diyorsun. Aa evet ben de Türk'ü falan. bayağı var burada.
Michigan ki aslında yani 2-3 bin, yani çok küçük bir eyalet de değil. 2-3 bin Türk az geldi mesela. North Carolina'da daha çok olmasına ya da senin daha çok kişiye denk gelmiş olmana bu kadar sürede ilginç geldi. Bu da enteresanmış. Evet. 10 yıldır yurt dışında yaşayan biri olarak bu süreçte hem senin Türkiye bakış açın nasıl değişti, hem göçmen olmaya dair fikirlerin nasıl değişti?
Ya şimdi şunu fark ettim. Eğer gerçekten Türkiye'deyken şöyle bir sorun var. Herkes hakikaten ekmek parasının peşinde. Ondan sonra mesela ben İstanbul'da yaşarken LAB'da çalışıyordum asistan olarak. Yani eve gelişim 8.30-9'u buluyordu. Bazen yemek yemeden ders çalışmaya devam ediyordum falan. Şöyle bir şey var. Yani maddi anlamda seni doyuran, manevi anlamda da sana böyle birazcık alan yaratan bir yer olmadığı için sürekli bir savaş modundasın. Yani mesela şeyde bile mesela gidip bir kahve sırasına giriyorum, biri önüme geliyor. Yani sürekli aman sıramı kimseye şey yapmayayım diye böyle bir savaş var mesela. Ondan sonra yani dışarıda bir savaş var, zaten iş yerinde bir savaş var. Ondan sonra eve zaten enerjin olmadan enerjin bitmiş olarak geliyorsun. O savaştan ben çıkıp da buraya gelince özellikle Michigan gibi de dediğim gibi çok da böyle trafiğin olmadığı falan mesela ben eve geliyordum 5'ten sonra sıkılıyordum ne yapacağımı bilmiyordum falan. Böyle bir alanın olması, kimse senin sırana girmiyor. Hakikaten herkes sana saygılı davranıyor falan. Böyle olunca bu sefer kendini de bulmaya da böyle biraz da niyetliysen hakikaten kendini bulmaya kimse yargılamıyor hakikaten. Belki içlerinde kafalarında yargılıyor olabilirler ama o yargılarını sana da kusmuyorlar. Öyle olunca hiç mi böyle kalıba girmek zorunda hissetmeden aslında kendi rengini ve kendi sesini bulmaya zaman buluyorsun. İşte kitabı almak da çok pahalı değil burada. Ne bileyim gidip bir kahve içmek de pahalı değil. Gidip yemek yemek de pahalı değil. O yüzden maddi dertlerin biraz daha azalınca işte kafanı koyacak bir yerin o şey üçgeni vardır Maslow. Ya ihtiyaç üçgeni.
Maslow.
Evet o bir süreden sonra hakikaten artık işte ben niye varım bilmem ne tarzı sorular oluyor ve biraz da kendini tanımaya başlıyorsun. Sonra şeyi fark ediyorsun aslında Türkiye'de ben şeyi görüyorum. Özellikle bu son gittiğimde tabii ki belki benim de algılarımda da değişme oldu 10 yıla göre. Hakikaten bir hapis içerisindeyiz ve bu hapsi biz kendimiz kuruyoruz. Mesela benim aslında hayatımı yöneten en önemli sözlerden biri başkaları ne düşünür hakkımızda, ailemiz hakkında. O yüzden hep başarılı olmak, hep uslu olmak, hep böyle... Hep bunlarla aslında bir maske oluşturuyorsun. Yani Türkiye'de nasıl hayatta kalırım'a dair bir maske oluşturuyorsun. Ve aslında kendi otantik kişiliğini çok tanımıyorsun. Çünkü maskeyle bir özdeşiyorsun. Şimdi ben o maskeyle Amerika'ya geldiğimde onun ağırlığını hakikaten hissetmeye başladım. Ve kullanmak zorunda kalmadığım yönleri vardı. Ve şimdi yavaş yavaş o maskeyi aslında bırakıp Ben kimim? Ben neyi gerçekten seviyorum? Neyi, hangi kalıba girmek istemiyorum? Kendi kalıbım ne? Yi falan sorgulayınca aslında hayatta Türkiye'deyken başkalarının beklentisiyle böyle bir hapis hayatı yaşadığımı, burada birazcık özgürleştiğimi fark ettim. Oraya da gidince hala bunu görüyorum mesela. Annemde görüyorum, işte arkadaşlarımda görüyorum, akrabalarımda görüyorum. O yüzden benim için Amerika gibi biraz daha böyle sana bu anlamda alan veren yerlere herkesin açıkçası gelmesini ve kendilerini gerçek o maskelerini atıp gerçekten kendilerine, kendileri kimi bulmasını ve başkalarından, kültürden bilmem neden beklenti bağlarını kesmelerini ben hakikaten çok isterim. Bu anlamda burada göçmen olmak beni biraz da iyileştiren bir süreç oldu benim için.
Ne kadar güzel ifade ediyorsun kendini Dilan. Çok güzel.
Ya.
Çok güzel özümsemişsin bazı şeyleri. Kafandan çok güzel böyle belli süzgeçlerden geçirip çok güzel özümsemişsin günün sonunda bazı düşünceleri. O yüzden çok güzel ifade ediyorsun. Güzel bir bakış açısı. Yani bu şekilde ifade eden biri olmamıştı sanki bu zamana kadar. Ben hatırlayamadım ya da. Göçmenliğin evet kattığı belki de farklı bir şey. Kendi kişiliğini tanımayı ya da çok farklı bir şekilde anlattın bu maske metaforu üzerinden. Çok hoşuma gitti. Çok doğru çünkü. Türkiye'de çünkü belli kalıplar var ve yine belli bir skalada herkes bu kalıplara maruz kalıyor. O da yani insanın kişiliğinden iletişim tarzına kadar birçok şeyi değiştiriyor. Evet. Güzeldi bu. Peki ya, Amerika'da yaşamanın başka avantajları var mı senin gözünde?
Hakikaten mesela doğayla iç içe olmak burada çok kolay. İşte mesela Türkiye'de şey var, çimlere basmayın. Yani parka gidiyor. Ya şimdi bunlar bana çok saçma geliyor açıkçası. Yani çime basılmalı aslında. Yani o yüzden burada mesela ne bileyim işte kuş sesleri, geyikleri görmek, sincapları görmek. Yani mesela bir arkadaşım vardı hatırlıyorum. Seattle'da buluşmuştuk. Toprağa dokunmak istemiyordu eli kirlenmesin diye. Halbuki hani toprağa dokununca elektriğimiz atılıyor falan. Şeyi fark ediyorum yani hiçbir hayvana dokunulmuyor Türkiye'de. O yüzden herkes böyle aşırı gergin. Böyle beton binaların içerisinde yaşıyoruz falan. Ama burada doğayla bir iç içe olmak, suyla iç içe olmak, işte hayvanlarla iç içe olmak çok kolay. Ve bence bizim için hakikaten aradığımız bir şey bu. Bizim ruhumuzun da, bedenimizin de ihtiyaç olduğu bir şey. O yüzden burada ne bileyim işte piknik yapmak, işte bir kayakla kayağa binmek ondan sonra onlar çok ulaşılabilir. Araban falan da çok olmasına gerek yok. Her yerde parklar var. Şehir biraz ona göre düzenlenmiş. O yüzden bu anlamda da Amerika'ya, Türkiye'ye kıyaslıyorum. Tabii Türkiye'nin şeyine kıyaslıyorum tabii ki. İstanbul gibi yerlerine. Yine köyde yaşayanlar mesela. Benim annem şimdi Malatya'da bir ev yaptılar. İşte tavukları, horozları, keçileri falan var. Hani orada hala insanlar bu hayatı yaşayabiliyor ama daha böyle İstanbul gibi bir yere göre kıyaslayınca Charlotte'da bile yani hemen dibimizde bir park var. O anlamda bu tarz şeylere de ulaşmak çok mümkün burada. O anlamda avantajları görebiliyorum yani.
Peki öteki tarafına geçecek olursak dezavantaj açısından neleri söyleyebilirsin? Mesela suburb kültüründen, o banliyö kültüründen bahsettin. Başka aklına gelen Amerika'da hayatın dezavantajı olarak sayabileceğin bir şeyler var mı?
Ya yine de suburb'ü tam olarak dezavantaj olarak görmüyorum. Çünkü hakikaten doğayla iç içe olduğum bir yerde. O açıdan hani hala ferah bir yerde hakikaten. Yani olumlu yanları da çok var. Sanırım olumsuz yanı sadece çok uzak olmamız Türkiye'ye. Yani ne bileyim bir bayramda seyranda eğer arkadaş grubun yoksa mesela ben ilk başta onu çok istedim. Bir bayramda hep böyle bir buruk oluyordum. Yani telefonla bakıyorum annemler hep birlikte teyzelerimle birlikte birlikteyken ben burada tek başına çalışmak zorunda kalıyorum. Mesela çalışıyorum. Yani bayram bayram gibi olmuyor. Ya da burada mesela şey şükran günleri oluyor. Herkes ailesine gidiyor. Ben ilk başta öğrenciyim. Kimseye gidecek hiçbir yerim yok. Yani yalnızlığı böyle kemiklerine kadar hissediyorsun. Mesela İngiltere'de gibi 3 saatte Türkiye'de de olamıyorsun. Yani o anlamda birazcık izolesin. Ama bir arkadaş grubu kurduktan sonra hakikaten kafa dengi yaraların sarılıyor. Yani herkes aynı yerden kanadığı için yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Mesela ben hamile doğum yapınca arkadaşlarım benim doğum yaptığımı fark ettiler. Çünkü telefonlara falan cevap vermiyordum. Bir şekilde öğrenmişler. Her gün geldiler, çorbalar getirdiler, ondan sonra yemekler getirdiler, benim uyumam için çocuğa baktılar falan. Yani öyle bir destek ortamı vardı ki beni sarmalayan, tamamıyla benim doğum sürecimi, doğurma sürecimi falan çok değiştirmişti. Tabii ki herkes şanslıydım öyle bir grubun içerisinde olduğum için. Öyle yani arkadaşların ailen oluyor burada.
Doğru. Aynen, uzakta olunca orada arkadaşlarınla yeniden bir hayat kuruyorsun. Aslında aile oluyorsun. Peki klasik sorulara geçecek olursak, Türkiye'ye dair en çok neleri özlüyorsun?
Ya en çok tabii ki şeyi özlüyorum yani ailemle birlikte her an böyle bir yerlere gidebilmeyi özlüyorum. Bir de şunu çok özlüyorum. Ben zamanında çok yapmamıştım. Çok böyle inek bir öğrenciydim. Sadece ders çalışan falan. Şeyi mesela Dolmabahçe Sarayı'na hiç gitmemiştim mesela. Yani ben nasıl olsa giderim yürüme mesafesinde okulumla. Hiç gitmemiştim. Ne bileyim böyle hafta sonları Denizli'ye gideyim, Karadeniz'e gideyim. Ne bileyim Mardin'e gideyim, Urfa'ya gideyim, tarihi yerleri falan göreyim. Hani böyle çat diye gidebiliyorsun ya o özelliği çok özeniyorum. Yani Türkiye'de olup da bu tarz Türkiye'nin o zenginliklerine ulaşabilmeyi çok özlüyorum. Bir de tabii ki yemeğini çok özlüyorum, yemeklerini. Burada her şeyi kendin öğrenmek zorunda kalıyorsun eğer bulamıyorsan. Ya mantı açmayı da öğrendim, içli köfte yapmayı da, lahmacun yapmayı da, yoğurt yapmayı falan da öğrendim. Ondan sonra hakikaten yemeği çok özlüyorsun. Ama bir süreden sonra da aslında o yediğimiz her şeyin işte glutenin, şekerin aslında sağlığa nasıl zararlı olduğunu görünce oradan da uzaklaşmak şu an için avantaj olarak görmeye başladım. Çünkü ben bir yer Türkiye'ye gittiğimde yediğim yani simitle güne başlayıp lahmacunla kapatan biri olduğum için hem sağlık anlamında kilo anlamında da onun zararlarını görüyorum. O şu an için aslında şu anki fikrim o yemeklerden güzel şeylerden uzak durmak benim sağlığım için daha avantajlı gibi geliyor. Ama şeyi çok özlüyorum ya onu da söyleyeyim. Böyle ben Mersin'de büyüdüm. Yani ne bileyim işte özellikle işte birkaç ay öncesinde ne bileyim işte nar ne bileyim yolda yürüyorsun nar ağacı var pat diye. Böyle nar çatlamış böyle. Ondan sonra limon ağaçları var her yerde. Portakallar var işte. İnsanlar böyle reyhan şey yapmış. Yürürken böyle eline dokunup kokluyorsun falan. Ondan sonra murt vardır mesela Mersin'de. Ben çok severim onu. Yani ülkenin o toprak anlamında da verdiği o zenginlikleri ve yürürken o tarz şeyleri, zeytin ağacını, incir ağacını görmek, böyle dalından bir şey koparıp yemek bunları özlüyorum.
O Akdeniz kültürünün verdiği şey, Akdeniz ikliminin verdiği
Evet.
şeylere, bir incir ağacının kokusunu duymak falan
Evet.
farklı şeyler. Evet, İngiltere'de de o kadar çok, yani doğayla iç içeyiz ama öyle meyve ağaçları falan, evet, o bambaşka bir şey dediğini anladım sanırım. Peki Türkiye'ye dönmeyi hiç düşünüyor musun? Gerçi artık orada hani eşin, çocuğunla bambaşka bir hayat kurmuşsun ama aklından hiç geçiyor mu?
Ya bence buradaki Amerika'da yaşayan herkesin hakkında o var. Ya emekli olduktan sonra ya bir şekilde kapağı Türkiye'ye atmak var. Yani ben şunu yani şimdi ben Türkiye'ye her gittiğimde turist olarak gidiyorum aslında. Çünkü artık Türkiye'deki insanların o işte işe gitmek için o trafikte bulunmak zorunda değilim. Devlet dairelerinde bazı şeyler yapmak zorunda değilim. Genelde stresli yanını pek görmüyorsun turist olarak gidince. O yüzden biliyorum herkesin kafasında şey var Türkiye. Türkiye falan. Çünkü aslında biz sadece oraya tatile gidiyoruz. Tamamıyla Türkiye'de yaşamayı sanırım şu an düşünmüyorum. Ama hayalimde şöyle bir şey var. Eğer sistemden çıkmayı başarabilirsem bir yılın 3-4 ayını Türkiye'de geçirmek, geri kalan zamanını ne bileyim Amerika'da geçirmek, bazen belki kardeşimin yanına gidip Avustralya'da 3-5 ay geçirmek aslında hayalim. Yani hayalim istediğim yerde, istediğim şekilde kendi koşullarımla çalışabilmek ve dünyayı bu şekilde gezmek hayalim. Bilmiyorum ne kadarını yaşıyorken deneyimlerim ama en azından hedefim o.
Valla umarım hayallerine ulaşırsın valla, sistemden çıkışını için güzel dileklerimi paylaşıyorum ben de yani. Umarım hepimize o açıdan da ilham olursun. Artık
Teşekkürler.
haberlerini takip ederiz. Senin eklemek istediğin bir şey var mı Dilan?
Eklemek istediğim, eğer Amerika'ya gelmek isteyen arkadaşlar olursa benim Instagram hesabımdan bana mesaj atabilirler. Ben onları akademik yoldan aslında burada belki de paylaşmayı unuttuğum ya da aklıma gelmeyen şeyleri paylaşıp onlara yardım etmek, onları şöyle bir ip atmak isterim.
Valla şimdiden dinleyicilerim adına teşekkür ediyorum o zaman. Çok keyifliydi seninle konuşmak Dilan. Yani zaten belli ki tuttuğunu koparan, girdiği her işi başarıyla sonuna kadar getiren birisin. Hani hem akademik kariyerinle hem çalışma hayatında çok güzel başarılar imza atmışsın. Ayrıca çok güzel hikayeni de bizimle paylaştın. Çok güzel gözlemlerini de bize çok güzel aktardın. Ben çok keyif aldım konuşmaktan. Vakit ayırdın ve konuk olduğun için çok teşekkür ediyorum.
Ben çok teşekkür ederim Emre, bana bu şansı verdiğin için. İyi ki varsın.
O zaman görüşmek üzere.
Görüşürüz.
Dinlediğiniz için teşekkürler. Uygun kur ve düşük gönderim ücretiyle yurt dışı para transferlerinizi kolayca yapabileceğiniz TransferGo sundu. Instagram ve Twitter'da Bir Gidene Soralım'ı takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.